Ayrım 23. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 224. Bölüm 8. Sakatlığın ideolojik inşası. Michael Oliver. Sakatlık alanında bir sosyal kuram geliştirme girişimlerinden hiçbir ideoloji meselesini göz ardı edemez. Zira egemen toplumsal yapılar, hakim ideoloji ve toplumun sapkınlara nasıl yaklaştığı arasında net bir ilişki vardır. Abbott ve Sapsford, 1987, sayfa 7. Fakat sosyal kuram sorunsalının bir kısmı, herkesçe kabul edilen bir ideoloji tanımının olmaması, hatta bazı tanımlarda ideolojinin doğasının toplumsal yapılar, sosyal politikalar ve sapınlara yaklaşım arasındaki ilişkiyi muğlaklaştırmasıdır. Burada ideoloji, toplumsal pratiklerin altında yatan değerler ya da inançlar grubu olarak tanımlanacaktır. Bu toplumsal pratikler çalışma süreci de olabilir. Tıbbi müdahalede, yardım hizmetlerinde bulunmada. Fakat bu bizim açımızdan yeterli değildir. Zira bu şekilde bırakıldığında toplumsal bilincin rakip ideolojilere dair çoğulcu bir bakışa indirgenmesi ihtimali doğar. Dolayısıyla kendi tabiriyle organik ideoloji ile ihtiyari ideoloji arasında ayrımlar yaparak toplumsal yapılar ile ideolojiler arasında özgül bir bağlantı kurmaya çalışan Gramsci'nin eserine 1971 dönmek zorunludur. Ama Gramsci bir adım daha ileri gitmiş, hegemonya kavramını geliştirerek İktidar ve egemen ideoloji meselesini de ele almaya çalışmıştır. Bu kavram ideolojiden daha kapsamlı hale gelmiştir. Zira hegemonyanın gerçek etkisini yaratan şey hegemonyanın bir ön kabul olarak alınmasıdır. Yani toplumsal, ekonomik, siyasal ve etik meseleler hakkında bir düşünme tarzının doğallığıdır. Hamilton, 1987, sayfa 8. Kapitalist toplumda sakatlığı tanımlayan hegemonya, organik bireycilik ideolojisi, tıbbi müdahalenin temelinde yatan keyfi tıbbileşme ideolojileri ve birçok toplumsal politikanın temelinde yatan kişisel trajedi kuramı tarafından oluşturulur. Keza normallik, sağlam bedenlilik ve sağlam zihinlilik kavramlarıyla alakalı ideolojiler de bu resmin bir parçasıdır. Bireycilik ve ideoloji, kapitalizm yükselişinin sakat kişileri çalışma sürecinden ve bunun sonucunda doğan toplumsal ilişkilerden nasıl dışladığı önceki bölümde bakınız, sakatlık ve kapitalizmin yükselişi başlıklı yazı, çevirenin notu, tarif edildi. Fakat kapitalizm sakat kişilerin nasıl gördüklerini de değiştirdi. Zira kapitalizm ister serbest pazar, ister refah devleti temelinde olsun, bizi insanları emek pazarında satılığa çıkmış bir meta olarak görmeye teşvik eder. Barton, 1983, sayfa 67. Kapitalist ekonomi, bireylerin emeklerini serbest pazarda satmalarını gerektiriyordu. Bu durumda aile ve grupların katılımının ürünü olan kolektivist çalışma mevhumlarından bir kopuşu gerektiriyordu. Bireyin ideolojik inşasından daha azı kurtarmıyordu. Kapitalist ekonomi onu da istiyordu. Biraz daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, bireycilik, kapitalizme geçişin dayalı olduğu ideolojik temel olarak görülür. Dalí, 1988, sayfa 32. Bu ideolojik birey inşasının tarihsel kökleri olduğu konusunda Marx'ın şüphesi yoktu. Tarihte geriye gittikçe bireyin, dolayısıyla üreten bireyin daha büyük bir bütüne dayalı olduğu ve onun bir parçasını oluşturduğu görülür. İlk başta bir bütün, gayet doğal olarak aile ve geniş bir aileden başka bir şey olmayan klandır. Sonradan, klanlar arasındaki çatışma ve kaynaşmadan farklı biçimleriyle doğan toplumdur. Marx, 1913, sayfa 267. Dolayısıyla bireyler her zaman var olmuştur ama ancak aile, klan ya da topluluk gibi daha büyük toplumsal grupların parçası olarak. Ancak kapitalizmin yükselişiyle birlikte yalıtık, özel birey tarih sahnesinde arıza endam etmiştir. Farklı toplumsal birlik biçimleri, bireyin karşısında sadece özel çıkarlarına ulaşmanın bir aracı olarak ya da dışsal bir zorunluluk olarak ancak 18. yüzyılda burjuva toplumunda çıkar. Fakat bu yalıtık birey anlayışını hakim hale geldiği dönem, toplumun karşılıklı ilişkilerinin en yüksek gelişim aşamasına ulaştığı dönemdir. Bu da o anlayışın genel düşüncesiyle örtüşür. Marx, 1913, sayfa 268. Bu en yüksek gelişim aşaması, yani kapitalizmin yükselişi, beraberinde sosyal düzen ve sosyal denetimle ilgili yeni sorunlar getirmekte kalmadı. Aynı zamanda düzen ve denetim sorunlarını yeni şekillerde görmeyi ya da inşa etmeyi de zorunlu kıldı. Bu sorunlar içinde beden, bireylerin bedeni ve hakların bedeni, yalnızca kıt ve çok, itaatkar ve direngen, zengin ve yoksul, sağlıklı ve hasta, güçlü ve zayıf arasında değil, aynı zamanda az ya da çok yararlanılabilir olan, az ya da çok karlı yatırıma açık olan, hayatta kalma ölme ve sağlık olanakları az ya da çok olanlar ve az ya da çok yararlı eğitim alabilecek olanlar arasında da yeni değişkenlerin taşıyıcısı olarak gözükür. Foucault, 1980, sayfa 172. Dolayısıyla kurumların yükselişi ve gelişimiyle birlikte gerçekleşen ayrılma ve uzmanlaşma süreçlerinin altında yatan ve sakatlığı ve kapitalizmin yükselişi yazısında ele alınan ideolojik dayanak budur. Ayrıca Lux'un da işaret ettiği gibi bireye dair bu ideolojik inşa ya da onu görme tarzı yalnızca bir görüşü meşrulaştırmaz, aynı zamanda diğerlerini gayrimeşrulaştırır. Fakat her görme tarzı aynı zamanda bir görmeme tarzıdır. İnsanı, özünde mülkiyet sahibi, kendi çıkarını düşünen, rasyonel ya da azami fayda elde etme derdinde biri olarak gören bu anlayış, belli bir toplum ve toplumsal ilişkiler anlayışının ideolojik açıdan meşrulaştırılması ve diğerlerinin zımmen gayrimeşrulaştırılması demektir. Lux, 1973, sayfa 149-50. Bu tartışmayı sakatlıkla ilişkilendirirken önemli olan mülk sahibi, kendi çıkarını düşünen ya da rasyonel bireylerin ideolojik inşası değildir. Daha ziyade yeni makineleri çalıştırabilecek fizik kabiliyetleri ve fabrikanın dayattığı yeni çalışma disiplinlerine tabi olmayı istekli olan sağlam bedenli ve sağlam kafalı bireylerin inşasıdır kayda değer olan. Bu somut ideolojik inşayı anlamanın en iyi yolu Gramsci'nin organik ideoloji ile ihtiyari ideoloji arasında yaptığı ayrımdan yararlanmaktır. Tarihsel olarak organik ideolojiler, yani belli bir yapı içinde zorunlu olan ideolojiler ile ihtiyari, rasyonel ya da istenmiş ideolojiler arasında ayrım yapmak zorunludur. İdeolojiler, tarihsel açıdan zorunlu oldukları oranda psikolojik olan bir geçerliğe sahiptir. İnsan kitlelerini organize ederler ve insanların hareket ettikleri, kendi konumlarına, mücadelelerine ilişkin bilinç edindikleri ve bunun gibi alanı yaratırlar. Öte yandan ideolojiler, İhtiyari oldukları oranda yalnızca bireysel hareketler, polemikler ve bunun gibi yaratırlar. Gramsci, 1971, sayfa 377. Bu organik ve ihtiyari ideolojiler tam da birbiriyle ilintili ve birbirine bağımlı oldukları için bunları temel ve çevre diye adlandırmak daha doğrudur. Bu örnekte temel, organik bireycilik ideolojisi, sakat bireyin sağlam bedenliliğin ve sağlam kafalılığın karşıtı olarak sakatlığın da belli tür bir sorunun tıbbileştirilmesi olarak inşa edilmesini doğurur. Şimdi tam da bu inşanın nasıl gerçekleştiğini incelemek gerekiyor. Sakatlığın bireyselleştirilmesi ve tıbbileştirilmesi. Sakatlığın temel bir ideoloji olan bireycilik çerçevesinde bireysel bir sorun olarak nasıl kavranmaya başladığı, genel olarak Foucault'un eserlerine, özellikle de Delilik Üzerine eserine, Foucault 1965, bakılarak anlaşılabilir. Foucault'un görüşleri şöyle özetlenmiştir. Deliliğin bireysel bir patoloji, olumsuz bir olgu, çare bulunması gereken bir kusur olduğu fikri, Foucault'un araştırmasının nesnesidir. Bu delilik anlayışı, psikiyatrik rasyonelliğin başarısı değildir. Daha ziyade, psikiyatrinin temelini atmış olan, karmaşık ve niyetsel olmayan bir toplumsal üründür. Hirst ve Woolley, 1982, sayfa 165. Dolayısıyla Foucault açısından örgütlü profesyonel faaliyet olarak psikiyatri ancak iki koşulda mümkün hale gelir. 1. Delilik farklı türde toplumsal değer biçmelerden tek biçim bir patoloji kategorisine dönüştürüldüğünde. 2. Deliler normal toplumsal yaşamdan dışlanıp özel bir alanda tecrit edildiklerinde. Bu argümanın merkezinde deli olmamaktan ayrı bir delilik olamayacağı, akıl dışılık olmadan aklın düşünülemeyeceği vardır. Eğer bunu sakatlıkla ilişki içinde düşünürsek, o zaman belki işler daha açık hale gelecektir. Bireysel bir patoloji olarak sakatlık fikri, ancak bireysel sağlam bedenlilik fikrine sahip olduğumuzda mümkün hale gelir ki, bu da kapitalizmin yükselişiyle ve ücretli emeğin gelişimiyle bağlantılıdır. Bunun öncesinde, bireyin aileye, topluma, gruba katkısı, emek üzerindendi ve elbette bireysel katkılardaki farklılıklar belirtisi ve çoğu zaman, yaptırımlar uygulansa da bireylere karşı özünde dışlama yoktu. Kapitalizmde ise olan tas zaman budur. Sakatlık artık bireysel patoloji haline gelmiştir. Sakat kişiler bireysel ücretli emeğin taleplerini karşılayamamış ve böylece dışlama yoluyla denetime tabi hale gelmişlerdir. Bu dışlama sürecini kolaylaştıran şey bireylerin ve nüfusların bedenine odaklanmak oldu. Kapitalizmin yükselişiyle birlikte bakışlarını bedene odaklamaya başlayan esas grup ise tıp mesleğiydi. Sakat kişiler, dışlama yoluyla denetim sürecinin parçası olduklarından sakatlığın tıbbileştirilmesi, tıp mesleğinin yükselişi ve hastalık yapıcı mikrop kuramının gelişimiyle bağlantılıydı. Tıbbi modelin klasik örneği 19. yüzyılda Pasteur ve Koch'un bilimsel tıbbi eserinden türetilen mikrop kuramıdır. Bu bilimcilerin eserleri tatmin edici bilgi temeline sahip bir meslek olarak tıbbın ortaya çıkışı için bilimsel bir temel oluşturdu. Tıbbi model esasen hastalıkları önleme sorunlarıyla alakalı değildir. Zira hastalık sorununa son derece müdahaleci ve özgür bir tıbbi pratik biçimi içeren mikrop kuramı deneyimi üzerinden yaklaşır. Mikrop kuramı, Victoria döneminde tıp alanındaki daha geniş bir bilimsel devrimin parçasıydı. Turner 1987, sayfa 214. Tıbbi modele dayalı olan bu yaklaşım, hastalık deneyimini göz ardı eder ve önleme ile ilgili meseleleri boşlar. Ayrıca modern toplumdaki büyük rahatsızlıkların birçoğunun bilinen biyokimyasal bir nedeni yoktur ya da tıbbi tedavilere yanıt vermezler. Son olarak bu yaklaşım, kültürel, hatta alt kültürel etkenlerin hastalık sürecine etkisi olabileceğini dikkate almaz. Bu bilindik eleştirilere rağmen, 20. yüzyılda toplumun giderek tıbbileştiğini görüyoruz. Tıp öncesinde kökeni bakımından ahlaki ya da toplumsal olarak görülen koşulları ve sorunları tanımlama ve tedavi etme hakkını edinmiştir. Conrad ve Schneider, 1980, Manning ve Oliver, 1985. Sakatlığın tıbbileştiğine hiç şüphe yok. Doktorlar bir ceninin özürlü olup olmadığını belirlenmesinden, ihtiyar kişilerin çeşitli sakallık koşullarından ötürü, ölümlerine kadar sakat kişilerin hayatlarında merkezi yere sahiptir. Bu müdahalelerden bazıları elbette tamamen uygundur. Mesela bir yeti eğitiminin teşhisi, travmadan sonra tıbbi koşulun stabilizasyonu, sakatlıktan bağımsız olarak gerçekleşen hastalığın tedavisi ve fiziki rehabilitasyon sağlanması gibi. Fakat doktorlar bir kişinin sürücü ehliyeti alıp alamayacağını belirlenmesi, tekerlekli sandalye verilmesi, mali yardım tahsisinin belirlenmesi, eğitim yardımı alacakların seçimi ve kişilerin çalışma yeteneklerinin ve potansiyelinin ölçülmesi gibi hususlara da müdahildirler. Bu örneklerin hiçbirinde tıbbi eğitimi ve vasıfların doktorları olaya müdahil olacak en uygun insanlar haline getirdiği söylenemez. Bu kadarla da kalmaz. Aynı zamanda fizyoterapi, mesleki terapi, sağlık destek, hasta bakıcılık, hatta öğretmenlik gibi mesleklerin çoğunda hiyerarşik olarak doktorların egemen olduğu örgütlerde çalışılmaktadır ya da mesleki uygulamalar tıbbi modele dayalı bir söylem tarafından yapılandırılmaktadır. Sakatlığın tıbbileştirmesinin elbette muazzam getirileri olmuştur. Zira bu sayede hayatta kalma oranları artmış, yaşam süreleri uzamış ve bazı sakatlık koşulları ortadan kalkmıştır. Fakat 20. yüzyıl sonu için mesele yaşam süresi değil, yaşamdan beklenen şeydir ve tıbbileşmenin teşvik ettiği olumsuz ve eksik görüş en çok da burada eleştiriye açıktır. Tıbbi model klinik teşhise gereksiz vurgu yapar ve doğası gereği sakat bireyi eksik ve sakatlayıcı bir tarzda görmeye mahkumdur. Sakatlığı bir deneyim, yaşantılanan bir şey olarak anlamak için tedavinin belirlenmesinde ne kadar zorunlu olsa da tıbbi olgulardan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Sorun, bu olgular yalnızca tedavinin biçimi değil, eğer tedavi uygunsa, aynı zamanda sakat kişinin yaşam biçiminde belirlediğinde ortaya çıkıyor. Birisinden 1986 sayfa 173. Günlük yaşamın ve toplumun tıbbileştirilmesi, sakat kişilerin de dahil olduğu mevcut nüfusun ezici çoğunluğu için bir olgudur. Bu genel olgunun nasıl gerçekleştiği, bu sürecin sakatlıkla ilişkili olarak nasıl gerçekleştiğine dair özgül açıklamalarla birlikte incelenmelidir. Bunu kolaylaştırmak için Abrams 1982 tarafından geliştirilen tarihsel çerçeveye yeniden dönülüp aydınlanma, zorunluluk, eylem ve iktidar refah kuramları bu çerçeveye dahil edilecektir. Tıbbileştirme kuramları. Aydınlanmacı tıbbileştirme kuramı, tıbbileştirmenin hem bilimin yükselişinin hem de insancıl fikirlerin ilerleyişinin bir sonucu olduğunu savunur. Bu açıklama çerçevesinde tıbbileştirme, çoğunlukla faydalı bir ilerici bir şey olarak görülür. Günahkarları fiziki cezadan ya da suçların elinden özgürlüklerinin alınmasından ziyade hastalara tedavi sağlayan bir yaklaşım olarak değerlendirilir. Bunun ilerici olduğunu düşünmek mümkün olsa da tedavi her zaman bu ışık altında deneyimlenmeyebilir. Tıbbi nitelendirmelerin sonuçları olumsuz ve derin olabilir. Nitekim epilepsi konusunda bu hususa dikkat çekilmiştir. Bu yüzyılın ilk dönemlerinde epilepsi hakkında çok şey öğrenildi. Böylece doktorların bazen krizlerle yol açan epilepsi süreci üzerindeki denetimleri çok daha iyi hale geldi. Öte yandan hastalığı kontrol etme arzusunun hastayı kontrol etme arzusuyla kol kola gittiği anlaşılıyor. Böylece epilepsi hastalarına hem yardım hem de zarar verilmeye başlandı. Hastalıkları daha iyi teşhis edildiği ve daha kesin bir şekilde tedavi edildiği oranda yarar görüyorlardı. İnsan olarak damgalandıkları ve toplumsal olarak yalıtıldıkları oranda ise yara alıyorlardı. Epilepsi alanındaki tıbbi ilerlemenin baskıcı toplumsal etkilerinden bazılarını kaldırmak ve epilepsi hastalarına hastalık bu derece iyi anlaşılmadan önce sahip oldukları toplumsal statü iade etmek için 10 yıllara yayılan çalışmaların olması gerekti. Bunlar hala da devam ediyor. Dolayısıyla paradoks gibi görünse de epilepsi için iyi olan epilepsi hastaları için iyi olmayabilir diyebiliriz. Szasz, 1966, sayfa 3. Bu bizi yeni sanayi toplumunda düzen dayatma ihtiyacını vurgulayan ve ilacın bu toplumsal denetim sürecinde nasıl ana etken hale geldiğini betimleyen tıbbileştirmenin zorunluluğu kuramına götürür. Zola, 1972. Bu açıklama iki eğilim içerir. Biri, ilacı bağımsız bir toplumsal ve ideolojik güç olarak görürken, diğeri, ilacı kapitalist egemen sınıfın bir aracı ve dolayısıyla kapitalizmin meşrulaştırılmasına bir katkı olarak görür. Navarro, 1976. Tıbbileştirme ile toplumsal denetim birleştirmenin mahsurları vardır. Zira potansiyel uygulamaları bakımından sınırsız olan bir toplumsal denetim sistemi üretme potansiyeline sahiptir. Kitri, 1971, sayfa 362 ve fiziki ve işlevsel esenlikle sivil özgürlükleri ve ahlaki bütünlüğü feda edecek kadar ilgilenen bir meslek ve toplum, kaçınılmaz olarak gelişmiş tavuk çiftliklerinde yumurta veren, sanayi biçimde yumurta üreten, hastalığı ya da başka sorunu olmayan tavuklara sağlanana benzer bir bilimsel çevrenin savunuculuğunu yapmak zorunda kalacaktır. Freidson, 1970, sayfa 356. Tıbbileştirme eylem kuramı bu süreci, çeşitli grupların kendi özgül anlamlarını belli toplumsal fenomenlere dayatmak için aralarında yürüttükleri mücadele olarak görür. Bu çerçeve dahilinde neden tıbbi etiketlerin bazı koşullara ve gruplara yapışırken başkalarına yapışmadığı her zaman ampirik bir sorudur. Alkol bağımlılığı ve hiperkinezi gibi bazı koşulları tıbbileştirip, eşcinsellik gibi koşulları gayri tıbbileştirme kampanyaları her zaman rakip gruplar arasındaki mücadeleye bağlıdır. 20. yüzyıl boyunca tıbbileştirilen toplumsal fenomenlerin tıbbileştirilmeyenlerden çok çok daha fazla olması tıbbi emperyalizm düşüncesine gönderme yapılarak açıklanabilir. Bu fenomenleri tanımlama ve tedavi etme savaşlarının ikisinde tıp mesleği kazanmıştır. Fakat burada açıklanmadan kalan şey, bu hakim konuma erişirken tıp mesleğinin edindiği başarıdır. Bu durum, tıbbileştirme iktidar kuramı tarafından sağlanan bir başka boyut daha var anlamına gelir. Bunun en azından üç versiyonu vardır. Birincisi, bu hakimiyetin bilime dayalı tıp bilgisinin diğer bilgi biçimlerinin üstünlüğünden ötürü başarıldığını savunur. İkincisi, tıp mesleği iyi örgütlü olduğu ve toplumun rasyonelleştirilmesinin parçası olarak ortaya çıkan yeni bürokrasiler içinde egemen kurumlar elde edebildiği için başarıldığını savunur. Üçüncüsü ise tıp mesleği ile kapitalist egemen sınıf arasındaki karşılıklı bağıntıları vurgular. Bu açıklamalar tek tek alındığında tıbbileştirme sürecine dair ancak kısmi bir izah sunar. Zira hiç kuşku yok ki tıbbileştirmeyi bilim ve tıp bilgisinin gelişimi, daha etkili, daha derinlere inen toplumsal denetim biçimlerine duyulan ihtiyaç, rakip gruplar arasındaki mücadeleler ile iktidar yapısı ve yeri şekillendirilmiştir. İhtiyaç duyulan şey, bu üç ögeyi birleştiren toplumsal denetim olarak tıbbın müdahaleyi, ideoloji olarak tıbbi bilgiyi yeniden kavramsallaştıran ve ikisini birleştiren bir açıklamadır. Fakat bu tür bir açıklama sunmaya girişmeden önce çok az yazarın sakatlığın tıbbileştirilmesi meselesini açıklamaya giriştiğini belirtmek gerekiyor. Genel olarak toplumsal sorunların tıbbileştirilmesi üzerine giderek genişleyen bir külliyat varken, gerek tarihsel gerekse de güncel bağlamda sakatlığın tıbbileştirilmesini tartışma yönünden çok az girişim olmuştur. Sakatlığın tartışıldığı durumda ise sakatlığın tıbbi modeli içindeki konumu sorgulanmaz ve tıp merkezli hizmet sunma ile ilgili açıklamalarda aydınlanmacı refah kuramının ötesine nadiren geçer. Fakat buna dair tartışılması gereken iki istisna vardır. Bunlardan ilki Doktorları, gönülsüz emperyalistler rolüne sokan Stone'un eserinde 1985 yer alır. Stone'un temel tezi, sakatlık kategorisinin insanları çalışma temelli ya da ihtiyaçlar temelli sistemlere yerleştirme işini gördüğü, dolayısıyla bu görevi yerine getirmek için bir tahsis yönteminin geliştirmesi gerektiğidir. Bu iş, sakatlığı bir klinik kavramı haline getirerek, dolayısıyla tıp mesleğine tahsis rolü vererek yapılmıştı. Fakat, insanlara sakatlık tasdiknamesi vermek, tıp mesleğinin üstlenmek istediği bir görev değildi. Birçok doktor, tıp biliminin sakatlığı değerlendirebilecek düzeyde olmadığına ve tasdikleyici rolün benimsenmesinin doktorlar ile hastaları arasında muazzam gerilimlere yol açacağına inanıyorlardı. Stone, 1985, sayfa 112. Fakat tıbbi tasdiknamenin tahsis mekanizması olacağı bir kez anlaşıldıktan sonra tıp mesleği bu rolü üstlendi. Zira üstlenmediği takdirde devlet güdümündeki bir grup doktorun ortaya çıkıp bağımsız mesleklerine rakip olacaklarından korkuyorlardı. Amerikan Tıp Cemiyeti'nin belli kilit üyelerinin sakatlık konusunda özel olarak bu görüşü bir dönem benimsediği doğru olabilir. Ama bir bütün olarak tıp mesleği sanayi toplumlarında gönülsüzce emperyalist olmamıştır. Özellikle de delilik gibi başka alanlar söz konusu olduğunda. Dolayısıyla sakatlığın tıbbileştirilmesi, kapitalist toplumda tıp mesleğinin yapısal konumu kadar belirli doktor gruplarının davranış ve inançlarının da ürünüdür. Finkelstein, 1980, tam da tıbbileştirmeyi kurumun ortaya çıkışıyla ve sakat kişilerin yalıtılmasıyla ilişkilendiren ve bu yalıtmanın bir dizi uzman ve profesyonel çalışanın gelişimini kolaylaştırdığını savunan böyle bir yapısal izah sunmuştur. Dolayısıyla hastane ortamı hemşirelerin, fizyoterapistlerin, mesleki terapistlerin, sosyal hizmet görevlilerinin, danışmanların ve bunun gibi gelişimini kolaylaştırdı. Ve imarathaneler, akıl hastaneleri, yardım evleri yalıtmaya yönelik hamlenin başarıya ulaşmasını sağladı. Hastanelerde başarılı tıbbi uygulamaların gelişimi, yeti eğitimi olan daha çok sayıda insanın hayatta kalmasını sağladı ve bu alanda tıbbın egemenliğini kolaylaştırması dışında sakat kişiler ile kurumlar arasındaki bağlantıyı da güçlendirmiş olmalıdır. Vurgu bana ait, Finkelstein, 1980, sayfa 10. Fakat tıbbileştirmeyi, Finkelstein'in terimleriyle tıbbın egemenliğini, hastane temelli tıbbın yerleşmesi ve başarısı kaynaklı görmek hikayenin yalnızca bir kısmıdır. Zira bu hastane temelli tıbbın kendisi nüfusu sınıflandırıp kontrol etme ve yeni kapitalist toplumsal düzenin içindeki işçilerle işçi olmayanlar arasında ayrım yapma ihtiyacından doğmuştu. Dolayısıyla sakatlığın tıbbileştirilmesi tarihsel açıdan bu geniş toplumsal sürecin ve tıp mesleğinin kapitalizmde kendisi için elde ettiği stratejik konumun parçası olarak ortaya çıktı. Bu tıbbileştirmenin bir nedeni belli hastalıkları tedavide mikrop kuramı yaklaşımının elde ettiği başarıydı. Öte yandan 20. yüzyılda hastalık ve sakatlık modellerinde bazı temel değişikliklere tanık olmuştur. Değişen hastalık modelleri ve bu yeni sorunlara toplumun tepkileri tıbbi bakım krizini şiddetlendirmiş ve sakatlık sorununun artan önemini vurgulamıştır. Bugün görünür olan sağlık sorunlarının çabuk ve ucuz çözümleri çok azdır. Abrek ve Levy, 1984, sayfa 49. Mikrop kuramına dayalı tıbbi müdahaleler artık modern sanayi toplumlarındaki hastalıkların seyir hızlarına hakim olmaya başlayan kronik ve dejeneratif hastalıklar karşısında başarılı değildir. Bu tip durumlarda kür söz konusu değildir ve tıbbi müdahalede tedaviden ziyade tıbbi maintenance kavramı önemli bir rol oynamaya başlamıştır. O halde bu değişen model ve sakatlığı içeren birçok hastalığın artık tıbbi tedavilere yanıt vermediği gerçeği dikkate alındığında tıp mesleğinin sakatlık alanına hükmetmeye devam etmesinin nedeni nedir? Kuşkusuz en önemli etkenlerden biri hastalık modellerinin akuttan kroniğe kaymasıyla tıp mesleğinin faaliyet alanının tedavinin yanı sıra rehabilitasyona doğru da genişlemiş olmasıdır. Rehabilitasyon hizmetlerine olan talep artıp sigorta kapsamları genişledikçe doktorlar açısından rehabilitasyon alanına girmek çekici hale geldi. Kapsamlı tıbbi rehabilitasyon programları tasarlama kisvesi altında hastaneler ve doktorlar rehabilitasyon hizmetlerini tıbbi modele dahil etmeye başladılar. Sakatlık koşullarının ve uygun tedavilerin tanımları tıbbi müdahaleyi ve doktor kontrolünü içerecek şekilde genişletildi. Albrecht Bellevi, 1981 sayfa 22. Tıp mesleğinin gücü ve stratejik yapısal konumu ne rehabilitasyonun ne de tedavinin tıbbileştirilmesindeki kusurları gizleyebilir. Bu kusurlar bilindiktir. Programlarının diğer kişisel ve toplumsal etkenleri dışlama pahasına fizikselci niteliği, Oliver V.D. 1988, başarı ile başarısızlığı ölçmedeki zorluklar, dolayısıyla başarının bir ölçüsü olarak istihdam statüsüne odaklanma, Albrecht ve Levy 1984 ve sakat kişileri anlamlı bir şekilde tüm rehabilitasyon sürecine dahil edememek, Finkelstein 1988. Rehabilitasyon sektörünün altında yatan ekonomik rasyonalite bile sorgulanıyor. İlk başta insanları üretken ve toplumsal açıdan yararlı insanlar haline getirmek ya da o hale geri dönmeleri için geliştirilmiş bile olsa bu işin maliyet verimliliği gittikçe daha çok sorgulanıyor. Sakatlık programlarının çok pahalı olduğu, hatta giderek daha da planlı hale geldiği düşünülüyor. Ayrıca kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilip edilmediği konusunda da kaygılar var. Erlanger ve Roth, 1985 sayfa 319. Merkez ve çevre ideolojiler. Bu eleştirilere ve sorunlara rağmen tıp ve rehabilitasyon girişimleri, insana hizmet sektöründeki en önemli iki hizmetten ikisidir. Bu durum her iki pratiğinde toplumsal kontrolle olan ilişkisiyle yakın bağlara sahiptir ve kuramları kapitalizm ideolojisine ve sağlam bedenli bireyin inşasına uyar. Dolayısıyla örneğin, bireyi normalliğe geri döndürmenin amacı tüm rehabilitasyon makinesinin üzerine inşa edildiği temeldir. Omurilik yaralanmanın ardından benim de başıma geldiği gibi sakatlık tedavi edilemezse normatif varsayımlar terk edilemez. Tersine bu varsayımlar öyle bir şekilde yeniden formüle edilir ki tedavi aşamasına hakim olmakla kalmayıp aynı zamanda bakıcısının o insanın yaşamının geri kalanına dair algısını tamamen rehin alır. Rehabilitasyon artık bireye olabildiğince normal olmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Benim açımdan sonuç, Stoke Mandeville Hastanesi'nde kaliper ve deneklerle yürüyerek sağlam bedenlilerin standartlarına yaklaşmaya çalışırken, yaşadığım sonu gelmez kabir azabı oldu. Rehabilitasyon felsefesi, fiziksel normalliği ve bununla birlikte bireyin sağlam bedenli davranışa olabildiğince yaklaşmasına olanak tanıyan yeteneklerin elde edilmesini vurgular. Örneğin, tekerli sandalyenin tıpkı sağlam bedenli insanın hareketine yardımcı olan bir çift ayakkabı gibi sakat kişilerin hareketine yardımcı olan bir araç olarak görülmesi yerine yalnızca son çare olarak başvurulacak bir şey olarak görülmesi. Finkelstein, 1988, sayfa 4-5. Bu sağlam beden temelli normallik ideolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar sakatlık meselesine profesyonel yaklaşımın temelini oluşturur. Mesela kürtaj yasası 1967. Gebeliği sonlandırmayı ancak doğacak çocuğun fiziksel ya da zihinsel anormalliklerinin ciddi derecede özürlü olmasına yol açma riski yüksekse kabul eder. Anormalliği saptamak için hiçbir kesin kriter belirlenmemiştir. Keza ciddi derecede özürlülüğün tanımı da verilmez. Dolayısıyla gebeliği sonlandırma kararı iki doktorun insafına terk edilir. Sakatlığı ve özürlülüğü tanımlamanın zorluklarına ilişkin tartışma dikkate alındığında bu kararın son kertede bireylerin kişisel yargılarına dayalı olacağı ve eğitim düzeyleri ne olursa olsun bu bireylerin sağlam bedenli ve sağlam kafalı birey ideolojisinin prangalarından kurtulamayacakları açıktır. Bu örneği kürtaj tartışmasına girmek için değil, diğer türlü farklı olan alanlarda mesleki pratik ideolojilerindeki benzerlikleri göstermek için zikrettiğimi vurgulamak zorundayım. Kürtajın altında yatan bu ideolojinin sakat kişiler nezdinde anlamları vardır. Genel mutabakat şudur. Eğer sakat kişi öjenik kürtajın haklı olduğunu kabul ederse, bu surette kendi hayatını değersizleştirmiş olur. Graham Monteith, 1987, sayfa 38. Keza toplum içinde vardır. Eğer sağlam bedenli toplum, sakatlıkları olan kişilerin haklara sahip eşit insanlar olduğunu kabul ederse, tarama ve kürtajın toplumun yararına olduğu ve özürlü bir insan ne kadar çabuk öldürülürse, tüm taraflar için o kadar hayırlı olduğu görüşünü de terk etmek zorunda kalacaktır. Davis, 1987, sayfa 287. Bu ideoloji yalnızca ölüm kalım meseleleri için değil, diğer alanlar için de geçerlidir. Yönlendirilmiş eğitimin günümüzde bu kadar popüler oluşu, sağlam bedenli bireyin bu ideolojisinin bir ürünüdür. Zira amacı beyin felci olan çocuklara olabildiğince normale yakın bir şekilde yürümeyi, konuşmayı ve diğer faaliyetlere katılmayı öğretmektir. Orada normallik ideolojisi meselesine ya da bireyden ziyade çevrenin değiştirilebileceği fikrine önem verilmez. Yönlendirilmiş eğitimin amacı, ciddi anlamda hareket sorunları olan hastaları bir kuruma kapatmak ya da özel bir okula göndermek değil, normal bir eğitimi, sokaklarda dolaşmayı, başkalarına yük olmadan kendi kendine yaşamayı ve çalışmayı mümkün kılmak için temel bir görevi yerine getirmektir. Çocuk ile çevre arasında bir denge sağlamak için çevreyi değil, çocuğun bünyesinin adaptasyonunu değiştiriyoruz. Hari 1968, aktaran Cotham ve Sutton, 1985, sayfa 41-2. Burada acı, zorlama, çocukluğun kaybı, aile hayatının bozulması, alternatif iş yapma yollarının kabulü ve bunun gibi noktasında girilen masraflara çok az ilgi gösteriliyor. Keza burada da amaç yönlendirme eğitiminin artı ve eksilerini ele almak değil, diğer pratiklerle olan ideolojik benzerliklerin altını çizmektir. Multiple skleroz, MS, kas distrofisi ve omurilik hasarı gibi çeşitli sakatlıkları tedavi etme arayışı da bu ideoloji tarafından desteklenir. Tıpkı yaşlı insanların azalan fiziksel yetilerine karşın vakurla yaşamalarını sağlayan hizmet desteğini sağlamaktan ziyade, hareket kapasitelerini geri döndürmeyi amaçlayan geriatrik tıp uygulamalarının çoğu gibi, sağlam bedenle sağlam kafanın ayrılmaz olduğu fikri uzun zaman önce alay konusu edilmişti. Cidden Amerika'da herhalde yalnızca tek bir tane yüzü kızarmayacak tam erkek vardır. Genç, evli, beyaz, heteroseksüel, protestan, üniversite okumuş, tam istihdamlı, güzel görünüşlü, boyu ve kilosu yerinde, sportif, rekortmen baba. Bir toplumun genel kimlik değerleri hiçbir örnekte tümüyle var olamaz. Öte yandan bu değerler günlük hayatta insanın her yerde karşısına çıkan karşılaşmalarda bir tür gölge düşürebilir. Goffman, 1963, sayfa 128-9. Fakat bu kimlik değerleri yapısı olarak temel bireycilik ideolojisi içine yerleşmiş, tümüyle ona kök salmıştır. Bunlar sağlam bedenlilik ve sağlam kafalılık gibi çevre ideolojilere ve sakatlığın tıbbileştirmesine dahil edilerek sakat kişilerin hayatlarını gölge düşürürler. Sakat kişilerin yaşamlarına yalnızca bu ideolojilerin varlığı yüzünden değil, bunları eşlik eden söylemsel uygulamalardan ötürü de gölge düşer. Foucault, 1972. Dolayısıyla sakatlık koşullarının tedavisi meselesine geri dönersek, bu sorunu çevresel söylemsel pratikler genellikle yürümeye odaklanır. Finkelstein, 1988, yürüme konusundaki eleştirilerinden haberdar olmayan Dr. Harry şöyle der. Pedagog, omurilik hasarı olan hastalara yürümeyi öğrenmelerini ve günlük hayata herhangi bir mekanizma olmadan karışmalarını sağlayacak koşulların keşfini öne çıkarmakla yükümlüdür. Ama dahası, omurilik hasarı olan bir hastayı yürütebilmek için eğitimde bireye bunu yapma iradesi yeniden kazandırılmalıdır. Harry, 1975, aktaran Cotham ve Sutton, 1985, sayfa 161-2. Dolayısıyla ne kastedildiği açıktır. Yürüyemeyecek durumda kalanlar bunu yapacak iradeden yoksundurlar. Benzer şekilde yaşlanma konusunda yaşlı insanları olabildiğince normalliğe döndürmek için birçok tıbbi müdahalede bulunuluyor. Bu normalliğin arkasındaki sözlü varsayımlar genellikle 25 yaşındakilerin hareket kabiliyetleri ve yetileridir ve yaşlı insan tam da bunlara heves etmelidir. Dahası, biyomedikal programlar yaşları bireyselleştirip tıbbileştirmekte kalmazlar. Aynı zamanda sosyoekonomik statü, ekonomi ve sağlık arasındaki ilişkiyi de göz ardı ederler. SSVD, 1982, sayfa 153. Bunun başka sonuçları da vardır. Yaşlı insanları hasta ve toplumsal yük olarak gören bu siyasal ve kültürel iklimde var olan tutumları değiştirmek için gerekli toplumsal ve diğer politikaların geniş çerçevesini tartışmak giderek olanaksız hale geliyor. Midwinter, 1987, sayfa 1234. Shapiro, 1981, sakatlık olarak kekelemeyi tartışmak için bu görüşten yararlanır ve bu söylemsel pratiklerin dikkatimizi kekeleme sorununun kaynağı olarak kekemenin ağzına odaklandırdığını savunur. Oysa Shapiro'ya göre dikkatimizi odaklayabileceğimiz başka tercihler de olabilir. Örneğin, kekeleyen çocuk örneğinde ağzı boş verip ebeveyn-çocuk ilişkisiyle de ilgilenilebilir. Belki ebeveynler çocuğa öyle bir baskı uyguluyordur ki son verilmesi durumunda kekemelik ortadan kalkacaktır. Ya da neden-sonuç çizgisinde daha geriye gidersek ebeveynler baskı altında olabilirler. Mesela stresli bir çalışma ortamı ya da stresli bir evlilikten dolayı. Shapiro, 1981, sayfa 92-3. Dahası Shapiro kekeminin ağzından bir bütün olarak ekonominin yapısına odaklanacağı kadar uzaklaşabileceğimizi de söyler. Fakat Shapiro'nun analizi kekelemeyi stresle alakalı gören bir söylemsel pratiğe sıkışıp kalmıştır. Alternatiflerden biri kekelemeyi, salt doğa bir olgu ve çeşitli iletişim yollarından. Bunların arasında Oxbridge İngilizcesi, Esperanto işaret dili, Bray, Makaton vesaire de olabilir. Yalnızca biri olarak görmek olabilir. Dolayısıyla kekeleme sorunu bireyler ya da aileler arasındaki stresin yol açtığı bir şey olmaktan ziyade uygun ve uygun olmayan iletişim tarzları hakkındaki toplumsal beklentilerin ürünü olarak görülebilir. Elbette Shapiro bu söylemsel pratiklerin kerametinin kendinden menkul olmadığını, belli somut pratiklere ve toplumsal ilişki biçimlerine kök saldığını kabul eder ve kekeleme gibi olgulardan bahsetme tarzını belirleyen şey bu tür olguların kök salmış olduğu söylemlerdir. Örneğin konuşma patolojisi keşfedilmeyi bekleyen bir olgu değildir. Çeşitli sorumluluk ve kontrol biçimlerini temsil eden bir ideolojik bağlılıktır. Dolayısıyla konuşma sorunlarının bu şekilde görülüyor olması gizli bir ideolojinin yapısal olarak konuşma terapistleri gibi insanların mesleklerince temsil eden bir ideolojinin işlevidir. Bu nedenle kekeleyenlerin ağızlarına bakıyoruz. Çünkü kekelemenin sorumluluğunu başka bir şeye değil de kekeleyene hamletmeyi görece daha meşru görüyoruz. Shapiro 1981 sayfa 93. Dolayısıyla sakatlık yapısal olarak doktorların meslekleri ve paramedikal mesleklerce temsil edilir. Biz de sakatlara getirilen kısıtlamaların sorumluluğunu sakat kişilerin kendilerine yükleriz. Kısıtlanmalarının nedeni toplumun dayattığı toplumsal sınırlamalardan ziyade bireysel yeti eğitimlerinin dayattığı işlevsel ya da psikolojik sınırlamalardır. Özetleyecek olursak sakat birey merkeze duran bireycilik ideolojisiyle çevrede duran tıbbileştirme ve normallikle ilgili ideolojilerle bağlantılı bir ideolojik inşadır. Bireysel sakatlık deneyimi ise bu ideolojilerden kaynaklanan söylemsel pratikler tarafından yapılandırılmıştır. Lux genel olarak bireyciliği ele aldığı çalışmasında sakat bireyin ideolojik inşasına ilişkin sonuçlara ulaşır. Bireyciliğin yükselişinden vazgeçilmez yararlar elde edildiğini kabul eder. Bireycilik, geleneksel hiyerarşilerin ve ayrıcalıkların dağıtmasında ve bireylerin yasal haklara kavuşmalarında merkezi role sahipti. Şöyle devam eder. Bunlar kritik ve vazgeçilmez kazanımlardır. Ama özgürlük ve eşitliği ciddiye alıyorsak bunların aşılması gerekir. Bu da ancak bireyleri somut, toplumsal özgürlükleri temelinde soyutlanmamış şekilde kavrayarak başarılabilir. Bireyler insan olmalarından mütevellit, kendilerine haysiyet sahibi olduklarını unutturmayan, kendi özelliklerini uygulayabilen ve artırabilen, özel bir alan içinde değerli faaliyetlere girişebilen ve bazı potansiyellerini geliştirebilen kişiler olarak davranan bir toplumsal düzende yaşamalıdırlar. Vurgu bana ait, Lux 1973 sayfa 153. Öte yandan bunu söylemek, sakatlığı bireyselleştirilmesinin ve tıbbileştirilmesini sağladığı gerçek ve vazgeçilmez kazanımları reddetmek değildir. Ama bu kazanımların aşılması ve yukarıdaki alıntının italikle yazılmış kısımlarının sakatlık söz konusu olduğunda tartışma dışı olmaması şarttır. Sakatlık politikaları için bu soyutlanmamış birey anlayışın anlamlarını düşünmeden önce bu ideolojik inşa içine yerleştirmiş olan sakat bireyi düşünmek elzemdir. Kaynakça Abbott, P. ve R. Sapsford, 1987. Community Care for Mentally Handicapped Children. Milton Keynes, Open University Press. Abrams, P. 1982. Historical Sociology. Londra Open Books. Albert G. Der, 1981. Cross National Rehabilitation Policies. Sociological Perspective. Londra Sage. Ve J. Levy, 1981. Construction Disabilities as Social Problems. Cross National Rehabilitation Policies as Sociological Perspective içinde Der, G. Albrecht, Londra Sage. Ve J. Levy, A. Sociological Perspective of Physical Disability, 1984. Advances in Medical Social içinde Der, Raffini, Londra, Garden and Bridge. Brisson Dance, 1986. Independent Living and the Medical Model of Disability. Disability, Handicap and Society. Cilt 1, sayı 2. Barton May, 1983. Understanding Mental Health Services, Theory and Practice, Critical Social Policy, sayı 7. Conrad P. ve J. Schneider, 1980. Deviance and Medicalization from Badness to Sickness. St. Louis, Mosby. Cotton P. ve A. Sutton, der, 1985. Conductive Education, a System for Overcoming Motor Disorder. Londra, Croomham. Davis A. 1987. Women with Disabilities, Abortion or Liberation, Disability, Handicap and Society. Cilt 2, sayı 3. Erlanger H. ve W. Roth, 1985. Disability Policy, The Powers and the Whole American Behavioral Scientist. Cilt 28, sayı 3. SSC, J.S. Van ve I. Gerard, 1982. Dominant and Competing Paradigms in Gerontology Towards a Political Economy of Aging, Aging and Society, Cilt 2, sayı 2. Finkelstein ve 1980, Attitudes and Disabled People, Issues for Discussion, New York, World Rehabilitation Fund, 1988, Changes in Thinking About Disability, yayımlanmamış makale, Foucault M, 1965, Madness and Civilization, Londra, Tavistock, 1972, The Archaeology of Knowledge, New York, Pantheon, 1980, Power, Knowledge, Selected Interviews and Other Writing, 1972-77. Brighton, Reed Schiff. Bradson E., 1970, Profession of Medicine, A Study in the Sociology of Applied Knowledge, New York, Dodd, Mead & Co. Goffman E., 1963, Stigma, Some Notes on the Management of Spoiled Identity, Harmon's Ford, Penguin. Graham Montate, W., 1987, Disability, Faith and Acceptance, Edinburgh, St. Andrews Press. Graham C. A., 1971, Selections from the Prison Notebooks, Londra, Lawrence and Wishart. Hamilton P., 1987, Editor's Forward, Hegemon içinde, Der R. Bokok, Londra, Tavistock. Harry M., 1968, Conductive Education isimli konferansta verilen Pito Method başlıklı konuşma. Castle Prior College, Oxford. Hers B. ve P. Woolley, 1982. Social Relations and Human Attributes. Londra, Tavistock. Kitrine, 1971. The Right to be Different. Deviance and Enforced Therapy. Baltimore, John Hopkins. Lux S., 1973. Individualism, Oxford, Basil, Blackwell. Manning N. ve M. Oliver, 1985, Madness, Epilepsy and Medicine, Social Problems and Wealthy Ideology içinde, Der, N. Manning, Aldershot, Gower. Marx K., 1913, A Contribution to the Critique of Political Economy, Chicago. Midwinter E., 1987, All is Not Senile. The Health Services Journal, 12 Kasım 1987. Navarro V, 1976, Medicine Under Capitalism, Londra, Croomham. Oliver M, G. Zarp, J. Silver, M. Moore ve V. Salisbury, 1988, Walking into Darkness, The Experience of Spinal Injury, Londra, Macmillan. Shapiro M, 1981, Disability and the Politics of Constitutive Rules, Cross National Rehabilitation Policies, A Sociological Perspective, Londra, Sage. Stone D, 1985, The Disabled State, Londra, Macmillan. Szasz T, 1966, Bitter Psychiatry, Social Research, Cilt 33. Zola I, 1972, Medicine as an Institution of Social Control, Sociological Review, Cilt 20. 23. ayrımın sonu, sayfa 242.